Ayrım 5.
Sayfa 68. Bundan sonrası için bütün tayyarelerimizin ve motorlarının memleketimizde yapılması ve harp hava sanayimizin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi iktiza eder. Evet, nerede 1937, nerede 1980? Ben laf dinlemem arkadaş. 40 yıldır uyumuşuz biz. Kemal Paşa bugün yeni keşfetmiş gibi dört elle sarılmak istediğimiz ulusal savunma sanayi zorunluluğuna 40 yıl önce tam da hava kuvvetlerinden söz ederek işaret etmiş imiş. 40 yıl boyunca gelmiş geçmiş bütün iktidarlar hem kendileri uyumuş hem milleti uyutmuşlar. Hala da üzerimize ölü toprağı serperek uyutmaya kalkışmaktalar. Uyuyacak mıyız? Yoksa daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında işaret edilmiş bu zorunlu hedeflere ulaşıp bağımsızlığı ve özgürlüğü bize bırakabilmek için canlarını vermiş olanlara nihayet layık olacak mıyız? Peki, sanayileşeceğiz de bunu yaparken demokrasiden, özgürlükten vaz mı geçeceğiz? Hayır, ikisi bir arada aynı önemde olacaktır. Çünkü bir kere nasıl demiş, hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Sonra şu çok anlamlı sözleri söylemiş. Fransa ihtilali bütün cihana hürriyet fikrini nefh eylemiştir ve bu fikrin halen esas ve menbaı bulunmaktadır. Fakat o tarihten beri beşeriyet terakki etmiştir. Türk demokrasisi Fransa ihtilalinin açtığı yolu takip etmiş lakin kendisine has vasfı mümeyyizle inkişaf etmiştir. Zira her millet inkılabını içtimai muhitinin tazikat ve ihtiyacına tabi olan ve hal ve vaziyetine ve bu ihtilal ve inkılabın zamanı vukuuna göre yapar. Kökeni itibariyle Türk devriminin demokratik bir devrim olduğunu söylemekle bırakmış mıdır? Hayır. 4 Aralık 1923'te demiştir ki, Cumhuriyet serbestliği efkar taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. 1924 yılı Aralık ayında daha da açıyor. Hakimiyeti milliye esasına müstenit ve bilhassa cumhuriyeti idariye malik bulunan memleketlerde siyasi fırkaların mevcudiyeti tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de yek diğerini mürakip fırkalar tekevvün edeceğine şüphe yoktur. Neden mi? Neden olduğunu da 1925'te söylemiş. Türk milleti artık mazinin bin türlü seyyiatı eseri olarak dimağında yer tutan pası tamamen silmiştir. Gözleri önünde her gün biraz daha fazla tekasüf ettirilmek istenen bulutları katiyen dağıtmıştır. Artık bütün manası ve çıplaklığıyla hakikati görüyor ve anlıyor. Bu milleti bütün mevcudiyetiyle temas ettiği hakikatten, hakikate yürümekten men etmek imkan ve ihtimali kalmamıştır. Türk milletini kendi nefsini bile anlamaktan men eden setler imha edilmiştir, yıkılmıştır ve mütemadiyen imha edilecektir, yıkılacaktır. 24 Şubat 1977. 3. Milli istiklal bence hayat meselesidir. Şimdi bunlar şu karşımıza geçmiş o isteyenler Atatürkçü geçiniyorlar öyle mi? Ağızlarından Atatürk'ün adı eksik olmuyor. Şöyle bir numaraları da var. Efendim, Türk gençliği neden yabancı düşünürlere başvuruyormuş Atatürk varken? Onun için kime oy verelim sorusuna cevap aranırken düşündüm, sorunları koymakta en akıllıca yol devletin kurucusu Mustafa Kemal Paşa'nın ilkelerine başvurmak. İlkelere göz atacağız, sonra bakacaksınız politikacı makulesi ne dereceye kadar onun dediklerine bağlı, gereklerini yerine getirmiş, oyunuzu ona göre vereceksiniz. Oldu mu? Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye konusunda üzerinde en çok durduğu şey onun bağımsızlığıdır, istiklali. Türk gençliğine hitabesinde muhafaza ve müdafaa mecburiyetinden söz ettiği iki şeyden birisi ve birincisi Türk istiklalidir. 1919 Mayıs'ında ne diyor? Türk'ün haysiyet ve izzeti nefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Binaenaleyh ya istiklal ya ölüm. Nutuk'ta istiklal üzerinde unutulmayacak sözler söylenmiştir. Buyurun birkaçını okuyun. Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli istiklal bence hayat meselesidir. Ya şu, ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye liyakat kazanamaz. Dahası şu hala ne kadar güncel görünen ilginç sözleri. Milletimizin kurduğu yeni devletin mukadderatına, muamelatına, istiklaline, ünvanı ne olursa olsun hiç kimseyi müdahale ettirmeyiz. Milletin kendisi kurduğu devleti ve onun istiklalini muhafaza ediyor ve ilelebet muhafaza edecektir. Anlamlı görünüyor, evet. 30 yıldır Atatürkçü geçine geçine bazı politika esnafının bizi nerelere sürüklediğini daha iyi canlandırmak için Mustafa Kemal Paşa'nın istiklalden neyi anladığını da hatırlamalıyız. Hatırlamalısınız. Tam istiklal denildiği zaman, tabii siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel vesaire her hususta tam istiklal, tam serbestlik denilmektedir. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalden mahrumiyet, millet ve memleketin hakiki manasıyla bütün istiklalinden mahrumiyeti demektir. İyi mi? Hadi bir de uluslararası ilişkilerde bağımsızlık dendi mi ne derece titiz olduğuna şöyle bir göz atalım. Millet ve memleketimin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düşmanıyım. Yaşa paşam. Bir Mustafa Kemal Paşa'nın istiklal, bağımsızlık konusunda dediklerini okuyunuz, bir Atatürkçü geçinen politika esnafının yaptıklarını düşününüz. Çoğunun Atatürkçü filan olmadıklarını hemen fark edeceksiniz ya, bu arada bağımsızlığımızın çok alanlarda güme gitmiş olduğunu dehşetle göreceksiniz. Hele Mustafa Kemal'in askeri, iktisadi vesaire alanların herhangi birinde dahi tam bağımsızlığı yitirmenin bütün alanlarda yitirmek anlamını taşıdığını söylediğini okuyunca dehşetiniz öfkeye dönüşecektir. Ordumuzun, donanmamızın, hava kuvvetlerimizin donatılması için bizi yabancıların eline baktıranlar kimlerdir? Ekonomimiz için şundan bundan borç para dilendirenler. Çok sahip çıkar göründükleri Atatürkçülük gerçek anlamda ele alınır, yozlaştırılmazsa hiç şaka kaldırmıyor. Tam bağımsızlıktan yanadır. Tam bağımsızlığın bölünmez bir bütün olduğuna inanmaktadır. Yabancı ülkelerle ilişkilerimizde istiklalimizin tehlikeye düşmesine şiddetle karşı çıkmakta, böyle bir işe kalkışan yabancı ülkeye amansız düşman olmamızı öngörmektedir. Ayrıca ne kadar zengin olursa olsun bağımsızlığını yitiren bir ülkeye ancak uşak muamelesinin yakışacağını söylemekte. Bunun için de Türk milletinin yeni kurduğu devletin mukadderatına, muamelatına, istiklaline hiç kimseyi karıştırmayacağını açıklamaktadır. Hangisi Atatürkçüyüm diye bangır bangır bağırarak topraklarımıza yabancılara üs verdi? Hangisi ikili anlaşmalar yaparak bölünmez bir bütün olan bağımsızlığımızı parçalara bölüp zedeledi? Hangisi milli ordumuzu yabancıların iradesine bağlı kıldı? Hangisi ekonomimizi yabancı ekonomilerin ve güçlerin arzu ve iradesine uygun bir gelişmeye sürükledi? Hangisi hala bu ödünleri Atatürkçülük adına utanmadan savunuyor, sürdüreceğini ilan ediyor? Hangisi son vereceğini, gerçek anlamda bir kuvayi milliye ve müdafaa-i hukuk Mustafa Kemalciliğine döneceğini söyleyebiliyor? Hangisi bu derece önemli, devletin kurucusu için cumhuriyetten bile önde gelen bağımsızlık ilkesini gargaraya getirip lafı ikinci derece konulara, gündelik işlere çevirmeyi kurnazlık sayıyor? Bunlara bakıp elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu vereceksiniz. Ama size bir şey diyeyim mi? Türk ve dünya kamuoyu karşısında bağımsızlığımızın şu yukarıdan beri sıraladığım anlamda savunucusu olduklarını açıklayamayanlara kulak asmayın. Atatürkçüyüm filan da derler ya hikaye. Kemal Paşa bunların alayını bir pula harcardı. 19 Mayıs 1977. 4. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Siyasal partiler arasında hangisini neye göre yeğleyeceğiz araştırırken önemli bir nokta da bu partilerin ve yöneticilerinin demokrasiyle ilişkileridir. Demokrasiyi nasıl anlıyorlar? Demokrasi nedir? Nasıl anlaşılması gerekirdi? Bunların çoğu Atatürkçü ya, isterseniz yine devletin kurucusu bu konuda ne demiş bir kurcalayalım. Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümettir ki onun ismi cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir, millet hükümettir. Artık hükümet ve hükümetin mensupları kendilerinin milletten gayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925. Cumhuriyetin, demokrasinin iki temel direği nedir? Ulusal egemenlik ve özgürlük değil mi? Bir de Mustafa Kemal Paşa'nın bu konudaki sözlerine uzanalım isterseniz. Millet hakimiyetini almıştır ve isyan ederek almıştır. Alınmış olan hakimiyet hiçbir surette terk ve iade edilemez, tevdi edilemez. 1922. Ayrıca, milli hakimiyet öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar. 1924. Özgürlük fikrine gelince Mustafa Kemal Paşa bu fikri hiçbir vakit bağımsızlık fikrinden ayırmıyor. İkisini de birlikte aynı heyecanla savunuyor. Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyla kaimdir. 1921. Ayrıca, Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz, her kanaat bizce muhteremdir. 1923. Ne görülüyor? Devletin kurucusuna göre Cumhuriyet fikri, demokrasi, bağımsızlıktan, istiklal ayrılır bir fikir değildir. Kayıtsız şartsız millet egemenliği ile özgürlüğü içerir. Millet hakimiyetini almıştır ve isyan ederek almıştır. Kimseye vermez, terk etmez, hatta tevdi etmez. 27 Mayıs ve 12 Mart aslanlarının kulakları çınlasın. Bunu özgürlük içerisinde ifade eder. Bu da ayrı ayrı, hepsi saygın olan fikirlerin serbestliğini gerektirir. Kısacası Mustafa Kemal Paşa gelişmiş batılı burjuva ülkelerinde uygulanmakta olan bir demokratik düzenden yanadır. Bunu şiddetle savunmaktadır. Şimdi birisi çıkar der ki, iyi ama sağlığında bunu tam olarak uyguladı mı? Hayır, tam olarak uygulayamadı. Ama daha önce de söyleştiğimiz gibi Türkiye 1919'dan başlayarak sürekli bir devrim, bir demokrasiye geçiş dönemi içindedir. Bunun başlangıç safhası ister istemez iç ve dış müdahalelerle uğraşmayı gerektirmiş, bu da sıkı düzenli bir askeri demokrasi döneminin yaşanmasına neden olmuştur. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın kısa iktidarı boyunca, 10 yıl mı nedir? Ne zaman rahatlasa hemen çoğulcu demokrasiye geçiş deneylerine kalkışması, koyduğu ilkelere inancını da uygulama azmini de göstermeye yeter. Oysa İnönü diktasından başlayarak Türkiye'de uydurma bir Atatürkçülük icat edilmiş, bu diktanın ya da önceki askeri demokrasi döneminin geçici özellikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleriymiş gibi savunulmaya başlanmıştır. Bunu yapanlar gerçekte devrimin 1930 konağından 40 konağına zar zor geçip de orada kalmayı çıkarlarına uygun görenlerdir. Hala da Atatürkçülük budur diye yutturmayı uğraşıyorlar ama boşuna. 1925 Eylül'ünde dediği gibi, şuur daima ileriye ve yeniliğe götürür, dönüşsüz bir haslet olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyeti halkı ileriye ve yeniliğe uzun adımlarla yürümeye devam edecektir. Çok şükür askeri demokrasi dönemini atlatalı yıllar oldu. 1946'dan bu yana çoğulcu demokrasiyi uygulamaya uğraşıyoruz. Ama nasıl? Bütün koşullarıyla mı? Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur demek ne demektir düşündünüz mü hiç? Eğer sosyalist bir parti halkın çoğunluğunu kazanırsa su içinde iktidar olur demektir. Eğer cumhuriyetin ana ilkelerine karşı çıkmıyorsa muhafazakar bir parti halkın çoğunluğunu elde ederse bal gibi iktidar olur demektir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesi aşırı sağ, aşırı sol palavrasını yemez. Demokrasi de böyle bir şey yoktur. Demokratik dediğimiz ülkelerde de. Bu bizde Mustafa Kemalciliği diktacı bir inönücülüğe çevirmiş siyaset esnafının büyük palavrasıdır ki yıllar yılı Türk halkını Kemal Paşa'nın ideal edindiği demokrasiden de, fikir serbestliğinden de, ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız uygulanmasından da yoksun bırakmıştır. Zira ulusal egemenliğe kendi çıkarlarını koruyan kayıtlar ve şartlar getirmişlerdir. Şimdi bir bunları hatırlayacağız. Bir Kemal Paşa'nın açık sözlerini ve ülkülerini. Kim onun dediği doğrultuyu savunuyor, kim dediklerini gerçekten uygulamış, nerede sağlam bir demokrasinin ilkeleri? Kimler Atatürkçü geçinerek faşizan diktaları, yabancı kokan müdahaleleri tezgahlamışlar, her şey ortada. Marx'ı, Engels'i, Lenin'i sıralamıyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın düşüncesini aktarıyorum. Ölçün, biçin, buna göre kararınızı verin. 20 Mayıs 1977. 5. Türk İnkılabı ihtilalden devasi bir tahavvüldür. Devrim dedin mi, ağzından kazara devrimci sözü çıktı mı, çoklarının tüyleri diken diken oluyor, görüyorsunuz. Devrimi ve devrimciliği, cumhuriyetin ve demokrasinin dışında bunları yıkmayı amaçlayan karanlık ve hain şeyler sayıyorlar. Türkiye'nin geleceğine ilişkin önerileri değiştirici, yenileyici, atılımcı olmaktan çok tutucu, oyalayıcı, idare edici. Yeni koşulların, ülke içinde, ülkenin halkı içinde yeni yaşama biçimleri, yeni töreler, yeni yasalar getireceğini anlamak istemiyorlar. Cumhuriyetin 50. yılında rejimin ayrılmaz parçaları sayılan siyasal partilerin çoğu devrimle de, devrimcilikle de ilişkisini kesmiş idari maslahatçı, amacı iktidar olan örgütler haline düşmüştür. Oysa bize devrimci partiler lazım. Yok, hayır. Devrimciliği umdukları ya da sandıkları gibi Mao Zedong'a ya da Che Guevara'ya bağlamayacağım. Eylemcilikte maşallah hiç de onlardan geri kalmayan Mustafa Kemal Paşa'ya bağlayacağım. Mustafa Kemal ihtilalcidir. Bunu Türk devrimini anlatırken açıkça söyler. Türk inkılabı nedir? Bu inkılap kelimenin vehleten ima ettiği ihtilal manasından başka ondan daha vasi bir tahavvülü ifade etmektedir. Beğendiniz mi? Türk inkılabı bir kere ihtilal demekmiş ya, ayrıca ondan daha geniş bir değişikliği deyimliyormuş. İhtilalden de geniş bir değişiklik tasarlayan adam devrimci değildir de nedir? Kaldı ki bir başka münasebetle iliştiğim gibi Atatürk devrimciliği sürekli devrimciliktir. Neden? Amacı değişkendir de ondan. Çağdaş uygarlık düzeyine hakiki mürşit olan bilimle ulaşılacaktır. Ne demek? Hem çağdaş uygarlık düzeyi sürekli değişiyor, hem bilimlerin ona ulaşmak için verdiği araçlar ve yöntemler. Değişmeleri göz önünde tutmayı, onlara göre hareket etmeyi Mustafa Kemal söylememiş midir sanırsınız? Medeniyet yolunda muvaffakiyet teceddüde vabestedir. İçtimai hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında muvaffak olmak için yegane tekamül ve terakki yolu budur. Zaten henüz kurtulmuş değiliz. Atılan adımlar bundan sonra atılması lazım gelen adımların başlangıcıdır. Kaldı ki hayata ve geçime hakim olan hükümlerin zaman ile değişmesi, gelişmesi ve yenileşmesi zaruridir. Mustafa Kemal ihtilalini yaparken gözlerini Fransız devrimine dikmişti. O devrimin getirdiği özgürlük fikrini gerçekleştirmek, demokrasiyi kurmak istiyordu. Bunu elbet Türkiye'nin koşulları içinde yapacaktı. Daha önce işaret ettiğim gibi fikrini gizlememiş, söylemiştir de. Fransa ihtilali bütün cihana hürriyet fikrini yaymıştır. Ve bu fikrin halen kaynağı bulunmaktadır. Fakat o tarihten beri beşeriyet ilerlemiştir. Türk demokrasisi Fransa ihtilalinin açtığı yolu izlemiş, lakin kendisine has özellikleri ile gelişmiştir. Bütün bunlardan hemen iki sonuca varılmaz mı? A. Mustafa Kemal devrimciliği en azından Fransız devrimi türünden bir devrimi kesin sonuçlarına kadar geliştirmeyi gerektirir. Yani demokrasinin bütün genişliği ve açıklığıyla tamı tamına kurulması şarttır. B. Çağlarla koşullar değiştikçe gelişmenin tek yolu yenileşmek olduğuna göre kurulacak demokrasinin de geliştirilmesi, değiştirilmesi, çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılması gerekir. Çağımızda demokrasinin özgürlükçülüğü inanılmaz bir genişliğe ulaşmış, ayrıca sosyalist demokrasi kuramı gelişmiş demokrasi toplumlarında çağdaş uygarlığın ilkesi yerine geçmiştir. O zaman bir bizdeki devrimci sözcüğünden ürken ödlek siyasal partileri, tutuculuğu Atatürkçülük diye yutturmaya uğraşan türlü boy ve boyadan siyaset esnafına bakacağız. Bir de yaptığı işi ihtilalden de geniş değişiklikler içeren bir eylem diye tanımlayan sürekli yenileşme ve ilerlemeden yana Mustafa Kemal'e bakacağız. Göreceğiz ki karşımızda ülkeyi yönetmek için bizden oy isteyenlerin çoğunu sürekli devrimci Mustafa Kemal düşüncesi çoktan mahkum etmiştir, etmektedir. Ülkemizde siyasal bir iktidar oluşturmak mı gerekiyor? Bence devletin kuruluşundaki üç temel ilkeyle bu iktidara heveslenenlerin tutumu karşılaştırılmalı. Burada bazılarına şöyle ucundan iliştik. İstiklal, bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi, nihayet devrimcilik. Seçim kampanyasında bu üç temel ilkeye şu satırları yazdığım ana kadar hakkı olan ilgiyi gösteren tek politikacıya, tek siyasal partiye rastlamadım dersem acaba yanlış mı söylemiş olurum? Buna karşı leğen örtüsü kabiliğinden ayrıntıları gözümüze sokuyor, silahlı kuvvetlerin donatımı için zorunlu ambargo konusunu bile tartışmaktan yan çiziyorlar. Varın ötesini düşünün. 21 Mayıs 1977. Ne mutlu Türk'üm diyene. Mustafa Kemal, 1933. Atatürk Milliyetçiliği. 1. Milliyetçiliğin M'si. Bir numara da bu. Adamın biri solcu mu, sosyalist mi? Bazılarına bakarsanız hapı yuttu. Öldü mü Allah, milliyetçi olamaz. Nedenmiş o derseniz, milliyetçiliğin patentini almış bunlar. Ancak onların kafasından olur, onların türküsünü çağırırsanız milliyetçi olabiliyorsunuz. Başka havadan çalıp olamazsınız, hele solcuysanız. Bu eğer millete inayı yerine koymak değilse kalın bir cahilliktir arkadaş. Hanidir konu üzerinde dururum, çeşitli yazılar yazmışımdır. Herkesin birbirine olmadık suçlamalara boyayacağı şu sırada sağcılık, solculuk ve milliyetçilik üzerine eğilen bir tanesini yeniden ele almak istiyorum izninizle. 22 Aralık 1974'te Yeni Ulus'ta şunları söylüyorum. Türk dediğin ülkesinin iyiliğini ister, öyle mi? Nedir bu iyilik? En azından Mustafa Kemal Paşa'nın dediği çağdaşlaşmış bir Türkiye. Böyle biraz soyut oluyor galiba. Hele somutlaştıralım. Bir kere ekonomisini güçlendirecek, bağımsızlaştıracak, kendine yetip de artar hale getirecek. Ağır endüstrisini geliştirmiş olacak. Bu da silahlı kuvvetlerini kendi olanaklarıyla donatması, ha deyince yaman ve zorlu bir güç olarak ülkesini ve çıkarlarını savunmasını başarabilmesini sağlayacak. Bu arada nüfusu filan da artar elbet, 100 milyonu bulur. Görebiliyor musunuz tabloyu? 100 milyon nüfuslu, ordusu donanması kendi olanaklarıyla donatılmış, ağır endüstrisi ve bütün öteki endüstrileri tıkır tıkır işleyen, tarımı çağdaşlaştırılmış, yönetim sorunları toplumsal bir hakseverlikle çözümlenmiş koskoca bir ülke. Nerede bulunuyor bu ülke? Doğu Akdeniz'de stratejik bakımdan hem Süveyş'e yani petrol yoluna hem Orta Doğu'ya yani petrol bölgesine egemen bir yerde. Üstelik çevresinde kendi çapında başka Müslüman güç de yok. Ben diyorum ki sağcıysanız liberal yoldan, solcuysanız sosyalist yoldan bu ülkeyi gerçekleştirmek zorundasınız.